Patlama yaralanmaları. Tarih 14 Kasım 2020. Yazar Aykut Özkan. Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş. Tüm dünyada ve ülkemizde giderek sıklığı artan ve sivilleri hedef alan terörist saldırılar veya kaza sonucu meydana gelen patlamalar ile yaralanmalar çok farklı şekillerde ve farklı klinikler ile karşımıza gelebilirler. Acil tıp doktorları olarak bu gibi olaylar yaşandığında hastalarla ilk karşılaşan bizleriz ve patlama yaralanmaları sonucu oluşabilecek onlarca farklı klinik duruma hakim olmak zorundayız. Lübnan'da geçtiğimiz ay yaşanan patlamada toplamda yaklaşık 202 ölüm gerçekleşmiş ve yaklaşık 6500 yaralı hastanelere başvurmuş. Bu boyuttaki patlamalardaki en önemli konulardan biri de hastaların nasıl ayrıştırılacağı ve nasıl planlama yapılacağı. Afet triyajı ise başka bir yazının konusu. Bombalı saldırılar ile her gün daha önce yazılan çok güzel yazılar mevcut. Saldırı durumunda hastanenin organizasyonu ve olay yerinin organizasyonu detaylı bir şekilde anlatılmış. Bombalı saldırıların önemli bir boyutu olan radyasyon maruziyeti ile ilgili yazılarımız da mevcut. Çok uzun yıllardan bu yana patlayıcı maddeler teröristlerce kullanılmıştır. Sadece bir coğrafi alanda kalmayan ve dünya geneline yayılan bu eylemler sonucunda ortaya çıkan hasarlar, yaralanma ve ölüm ile kalmayıp, toplumun sosyal, ekonomik ve fizyolojik temellerini de derinden sarsmaktadır. Bu yazıda intihar bombacıları sebebiyle son aylarda aşina olmak zorunda bırakıldığımız patlayıcı ilişki yaralanmaların mekanizmaları ve yönetiminden bahsedeceğiz. Patlamalara bağlı yaralanmalar, patlama dışında çok nadiren karşılaşabileceğimiz farklı yaralanmalara neden olabilirler. Alışageldiğimiz delici ve kün travma mekanizmaları dışında farklı mekanizmalar da karşımıza çıkabilir. Patlama yaşandığında patlamadan etkilenen hastaların birçoğunda birden çok sistemi etkileyen hayati tehdit edici yaralanmalar görülebilir. Etkilenenler için de en sık ölüm sebebi blast akciğer olarak bilinmektedir. Kapalı alanlarda binalar, madenler, meydana gelen patlamalarda mortalite ve morbidite artar. Patlamaya bağlı yaralanma mekanizmaları bombanın cinsine, patlama yaşanan ortamdaki materyallere, hasta ile patlama merkez noktası arasındaki uzaklığa, koruyucu bariyer kullanımı olup olmamasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Patlamalar, yüksek süratli patlamalar ve düşük süratli patlamalar olarak ikiye ayrılır. Yüksek süratli patlamalar, ses hızından daha hızlı şok dalgaları ortaya çıkmasına neden olan patlamalar olarak tanımlanırken, düşük süratli patlamalar, ses hızı altında kalan patlamalardır. Yüksek süratli patlamalara örnek, TNT, amonyum nitrat, C4 patlamaları olarak sıralanabilirken, düşük süratli patlamalar genelde petrol ile yapılan molotof kokteyli gibi patlayıcılardır. Patlayıcı veya yangın çıkarıcı bombalar kendi içlerinde de ikiye ayrılırlar. Belirli bir ülkenin ordusuyla ilişkilendirilebilen etkileri ve patlama gücü bilinen bombalar ve el yapımı bombalar. Patlama ile yaralanma mekanizmaları. Patlama ile yaralanmalar primer, sekonder, tersiyer ve kuaterne yaralanma olarak 4 ayrı şekilde ortaya çıkabilir. Primer yaralanma, patlama sonucu oluşan yüksek basınçlı şok dalgası ile direkt temas ile oluşan yaralanmalardır. Özellikle lümenli organlar üzerinde ciddi yaralanmalar olur. Blast akciğer, bağırsak perforasyonları, timpanik membran rüptürü gibi durumlar sık görülür. Sekonder yaralanma, patlama sonrası ortaya çıkan maddeler ve şaraplenler ile oluşan yaralanmalardır. Penetran veya künt travmalar oluşturarak vücudun tamamını etkileyebilir. Tersiyer yaralanma, patlama sonucu hastanın fırlatılmasıyla oluşan travmatik yaralanmalardır. Penetran ve künt travmalar, fraktürler ve travmatik amputasyonlar görülebilir. Kuaterne yaralanma, patlamaya bağlı gelişen tüm yaralanmaları kapsar. Kraş yaralanmalar, yanıklar, toksik maruziyetler ve var olan hastalıkların alevlenmeleri örnek verilebilir. Blast akciğer. Patlamalar sonucu görülen ölümlerin en sık sebebi akciğer yaralanmalarıdır. Yüksek süratli patlamalar sonrasında ortaya çıkan yüksek basınçlı şok dalgaları nedeniyle olur. Belirtileri genellikle ilk değerlendirmede gözlenebilir ancak patlamadan 48 saat sonra bile ortaya çıkabilir. Apne, bradikardi ve hipotansiyon triadi ile genellikle prezent olurlar. Nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı ve hemoptizi gibi şikayetler olan hastalarda akla gelmelidir. Şüpheli her hastada akciğer görüntülemesi yapılmalı ve oksijen desteği uygun şekilde verilmelidir. Masif hemoptizi varlığında erken entübasyon düşünülmelidir. Pnömotoraks, hemotoraks varlığında ve hasta havayoluyla transfer edilecekse tüp torakostomi önerilmektedir. Abdominal yaralanma. Şok dalgasından en çok etkilenen organlardan biri de bağırsaklardır. Özellikle içerisinde gaz bulunan bağırsak bölümleri patlamalarda daha çok etkilenir ve perforasyon, batın içi kanama gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. Karın ağrısı, bulantı, kusma, hematemez, perine bölgesinde ağrı gibi şikayetleri olan hastalarda batın içi yaralanmalardan şüphelenilmelidir. Pediatrik yaş grubu abdominal yaralanmalar açısından daha yüksek risk altındadır. Batın ön duvarının zayıf olması ve batın iç organların göreceli olarak daha yüksek olması nedeniyle solid organ yaralanmaları görülebilir. Su altında yaşanan patlamalarda abdominal yaralanmalar daha sık görülür. Su altı patlamalarında ölümcül etkilerin yaşandığı alan 3 kat daha geniştir. Kafa travması. Şok dalgasıyla direkt temas olmasa bile konküzyon ve travmatik beyin hasarı gözlenebilir. Nörolojik muayenede patolojik herhangi bir bulgu olması ve baş ağrısı olması durumunda kraniyal görüntüleme yapılmalıdır. Şok dalgası etkisiyle akselerasyon, deselerasyon ve kup kontur kap yaralanmalar gerçekleşebilir. Kontüzyonlar, lineer ve çökme fraktürleri, kafa taban kırıkları görülebilir. Göz yaralanmaları. Yaralananların yaklaşık %28'inde görülür ve çok ciddi bir morbidite sebebidir. Şok dalgasına bağlı gerçekleşen glob perforasyonu ve cam parçaları veya şarapler parçaları ile gerçekleşen laserasyonlar ile karşılaşılabilir. Korneal abrazyon, göz kapağı laserasyonları ve orbital fraktürler gözlenebilir. Hastanın görme alanının ve keskinliğinin değerlendirilmesi ve dokümante edilmesi önem arz etmektedir. Kulak yaralanması. Patlamalar sonucunda sıkça meydana gelen ve ciddi morbiditeye neden olan yaralanmalardır. Ancak kolayca gözden kaçırılabilirler. Tempanik membran rüptürü en sıktır. İşitme güçlüğü, tinnitus, baş dönmesi, otoraji görülen hastalarda orta iç kulak yaralanmalarından şüphelenilmelidir. Ezilme sendromu. Ezilme yaralanmaları patlama sonrasında göçük altında kalan ekstremitelerin uzun süreli sıkışma ve hareketsizliği sonucunda ortaya çıkar. Doku zedelenmesi ve kas hasarına neden olur. Hızlı ve etkin tedavi edilmediğinde ciddi elektrolit bozuklukları, metabolik asidoz, hiperkalemi, hipokalsemi, akut böbrek yetmezliği, hipotansiyon ve kompartman sendromuna yol açarak mortal seyredebilir. Ezilme sendromu %74 oranında alt ekstremitelerde, %10 üst ekstremitelerde görülür. Ezilme sendromu görülen hastaların yaklaşık %50'sinde akut böbrek yetmezliği gelişir ve yine %50 civarında hastada fasiyotomi yapılması gerekebilir. Ezilen ekstremite kurtarıldığında reperfüzyon sendromu ile karşılaşılabilir. Akut hipovolemi, metabolik bozukluklar, elektrolit bozukluklarına bağlı gelişen malign aritmiler görülebilir. Ciddi miktarda sıvının 3. boşluğa kaçışı hipovolemiye neden olur ve hipovolemi renal hasarın artmasına neden olur. Kas hasarına bağlı gelişen miyoglobinüri, akut tübüler nekroza neden olabilir. Ezilme sendromunda mortalite erken dönemde hiperkalemi ve hipovolemiye bağlı iken, geç dönemde ise böbrek yetmezliği, koagülasyon bozukluğu ve sepse bağlı olarak gerçekleşmektedir. Sonuç: bir bombalı saldırı çalıştığımız hastaneye yakın bir bölgede gerçekleştiğinde aşağıdaki noktalara dikkat etmeliyiz. Patlamanın şiddeti, nasıl bir bomba kullanıldığı, patlamanın nasıl bir yerde olduğu, kapalı alanlarda gerçekleşen patlamalarda daha fazla hasta geleceği öngörülebilir, tahminen ne kadar hasta geleceği bilinmelidir. Gelen yaralıların KBRN açısından değerlendirilmesi ve dekontaminasyon gerekip gerekmediğini saptanması. Masif kanaması olan hastaların erken kanama kontrolü sağlanması. Travma hastasına genel yaklaşım prensipleri eksiksiz uygulanması. Fizik muayenede timpanik membran muayenesi dahil ayrıntılı yapılması. Blast akciğer açısından akciğer görüntülemesi yapılması. Kan bankasının alert edilmesi ve fazla miktarda kan ihtiyacı açısından uyarılması.